Ayrım 2.
Çöküş baş gösterir. Yavaş yavaş gelir kaynaklarını elden çıkarmaya koyulurlar. Bu türden zenginlerin kalıntılarını sonunda hükümet dairelerinde küçük memuriyetlerde bitkisel bir hayat geçirmeye mahkum olmuş buluruz. Bunların bir başka türünü de güzel fırsatlardan, faydalı ilişkilerden yararlanarak ticaretle, vurgunculuk ve kara borsacılıkla zengin olan ele geçirdiği serveti alışverişte iyi kullananlar teşkil eder. Hükümet kuvveti bu zümrenin dayanak noktasıdır. En büyük silahı da memurların arkalamasını sağlayan para kuvveti. Aşar iltizamları. Aşar, öşürün çoğuludur. Öşür, Arapça onda bir demektir. Tarım vergisinin para yerine ürün olarak, ürünün onda birinin, gerçekte onda birden az olmamak üzere, onda beşe kadarının alınması usulü. Osmanlı'ya İslam hukukundan geçmedir, devlet bu vergiyi kendi memurlarıyla toplamaz, bu işi mültezimlere, vergi müteahhitlerine gördürürdü. Anadolu'nun geri kalmasının baş nedenlerindendir bu mültezimlik. Mültezim bir yerine köylüden yüz alırdı. Devlet örgütü en küçüğünden padişaha kadar rüşvet yediğinden köylü bu haksızlığı şikayet edemezdi. Ederse canından olurdu. Tanzimatla mültezim usulü kaldırılmış fakat burjuvazinin baskısı ile gene konmuştur. Cumhuriyet yönetimi devlet gelirlerinin üçte birisini tutmasına bakmadan 17 Şubat 1925 tarihli kanunla aşarı kaldırmıştır. M.T. Bayındırlık işleri ordu müteahhitliği nice açık gözleri ihya etmiştir. Son zamanlarda malını mülkünü paraya çevirip bu çeşit işlere ya da doğrudan doğruya özel ticarete yatıranların sayısı çoktur. Bu kapitalistler arasında bankerlik edenler, fabrika, değirmen, imalathane, dökümhane vesaire endüstri dallarını idare edenler de bulunur. Çeşitli unsurlarına, değişik köklerden gelmelerine ve ulusal özelliklerine rağmen toplumun bu sınıfı, bugünkü Avrupa'da politik ekonomik duruma tamamen hakim olan büyük burjuva sınıfıyla her bakımdan karşılaştırılabilir. Her ikisinde de ufak bir inceleme ile aynı eğilimler, aynı amaçlar, aynı usuller, aynı araçlar göze çarpar. Avrupa'da olduğu gibi bizde de bu zenginler ve nüfuslular sınıfı halk kitlelerinin bilinçsizliğinden, birlik olmamasından, bilgisizliğinden yararlanır. Onların alın teriyle geçinir, başı sıkıştıkça hükümet kuvvetlerini kendi yararına kullanır. Ekmeğine yağ sürdüğü için harp ve darpten hoşlanır, yurdu kendi malikanesi saydığı için şiddetli yurtsever görünür. Fakat ne ulusal yükümlülüklerini seve seve yerine getirir, ne de oğullarını askere gönderir. Askerlik Mehmetçiğin vazifesidir. Vergi vermek de köylünün. Avrupa burjuvazisinin bizimkilerden farkı daha az samimi ve daha ikiyüzlü olmasıdır. O sureti haktan görünerek çıkarını sağlar. Halkın itaatini, yurtseverliğini, hürriyetçiliğini uyandırmak için daha ülkücü, daha şairane gösterişlerle bir yalandan ve çıkarcı hileden ibaret olan bu kavramları süsler. Kentlerde ikinci bir sınıf halk vardır ki sayısı büyük toplama ulaşır. Sosyal hareketlerin en büyük engeli ölü ağırlığı budur. Bu orta sınıf halk ufak bir sermayeye, güvenli bir duruma veya küçük bir mülke sahiptir. Buna dayanarak bizzat çalışır ve geçici olarak yeter saydığı bir refah ile ailesini geçindirir. Çalışıp çabalayarak daha iyi bir talihe kavuşacağına emin, sonsuz bir ümitle ömrünü geçirir. Bu sınıfın en büyük bölümünü ticaret ve sanayinin en ilkel bir devresinde bocalayan küçük zanaatkarlar ve küçük satıcılar yani esnaf teşkil eder. Son çeyrek yüzyılda yabancı sermayenin gelişiyle günden güne önemi artan büyük sanayi, küçük zanaatçıların işlerine yıkılmaz bir set çekmiş ve bunları birer birer işçi olmak zorunda bırakmıştır. Fakat küçük dükkancılık olanca gücüyle hala şehir piyasalarına hakim olmaktadır. En yakın çıkarlarına dört elle sarılmış, en bencil dünya bilincine en yabancı yaşama duygusuyla en zayıf insan örneklerine bunlar arasında rastlanır. En güzel sosyal işlere karşı çoğu kez çekimser kalırlar. Hatta kazançlarına geçici bile olsa bir zarar verebilecek diye öfke ve düşmanlık duyarlar. başarıya ulaşan ve ticaretlerinin serbestliğini alan herhangi bir hükümetin yerinde kalmasını isterler. Yönetimde değişiklik en büyük düşmanlarıdır. Bu sınıfa giren başka önemli bir topluluk da Avrupa dillerinde Rons de Cour denilen orta tabaka memur, subay ve emeklilerdir. Bunların ruhsal durumu kısaca incelediğimiz sınıf arkadaşlarınınkine tamamen benzer. Amaçları maaşlarının aksamadan çıkmasıdır. Ufak bir terfi hayatlarının en önemli olaylarından biridir. Bunlar da yerlerinden olmak korkusuyla siyasi ve idari değişikliklerden hoşlanmazlar. Maddi çıkarları hayatlarının en hassas noktasını doldurur. Kendinden başkasını düşünmek duygusu bunlarda tamamen dumura uğramıştır. Bizdeki bazı örneklerini tanımladığımız bu sınıfa Avrupa'da küçük burjuva sınıfı denir. Küçük burjuvazinin göze batan özelliklerinden biri de çok hareketli bir sınıf olmasıdır. Bundan önce söz ettiğimiz imtiyazlı sınıflardan yıldızı sönenler boyuna bunlara katılırlar. Pek nadiren sayılı birkaç kişi olağan dışı bir talih eseri olarak büyük bir servet biriktirip büyük burjuva sınıfına yükselmeyi başarabilir. Fakat ticaret ve sanayide ileri gitmiş ülkelerde genel kural bunun tersidir. Küçük burjuvaziden olanlar her gün daha büyük bir oranda rekabet meydanında yenik düşer. Bundan sonra söz açacağımız sınıfa katılarak onun kitlelerini oluşturur. Bizim gibi Rusya gibi sanayi ve ticareti ilkel konumda kalmış olan ülkelerde ise bu sınıf yabana atılmayacak derecede büyüyor ve hükümetleri kendisiyle uğraşmaya zorluyor. Bize göre bu tanımladığımız sınıflar kadrosuna giren topluluklar dışında bütün halk kitleleri iş ve yaşama koşulları ne olursa olsun aynı bir sınıfı oluşturur. Bu sav ilk bakışta karşısında bulunduğumuz unsurlar arasında tam bir benzeyiş olmadığından biraz fazlaca geniş tutulmuş sayılabilir. Bütün dünya dillerinde proletarya adını taşıyan bu kitleleri birbirine bağlayan öyle bir takım ruhi ve maddi çıkarlar, sosyal ilişkiler, insanca duygular vardır ki bu sınıflandırmayı yasal kılar. Proletaryanın birçok adı vardır. Biz burada Türkiye'de bir ad altına toplanabilecek olanları saymakla yetineceğiz. En başta hiç şüphesiz fabrikalara, taşıt araçları şirketlerine, maden şirketlerine, kolunun iş gücünü kiralayan işçi ve hizmetliler bu sınıf içinde düşünülebilir. Bunlar arasında hükümet dairelerinde, banka ve ticarethane gibi yerlerde yazıcılık gibi işler yapan küçük ücretli memurları da saymak gerekir. Zira bunların gördüğü işte beynin katkısı usta bir işçininkinden fazla değildir ve asıl işleyen gerçekten kol kuvvetidir. Zeka işçileri bu sınıfın ikinci büyük zümresini teşkil eder. Serbest meslek sahipleri burada önemli bir yer tutar. Avrupa'da bir mühendis, bir hekim, bir ressam çok defa milyonlar kazanır ve çok defa sosyal piramidin tepesine erişir. Fakat bizde parmakla gösterilen birkaç kişiden başkası bütün ömrünü kendisi ve ailesi için bir lokma ekmek bulmak yolunda çalışarak geçirir. Şöyle böyle bir refah sağlayabilenler bile küçük bir azınlıktır. Ünlü olanlar bir yana bırakılırsa, şairler, edebiyatçılar, gazeteciler, bütün güzel sanatlarla uğraşanlar hep aynı didinme içinde yaşarlar. Proletarya için kol ve kafa yeteneklerini ancak karnını doyurabilecek kadar bir ücret karşılığında başkasına kiralayanlar topluluğu tanımını kabul edecek olursak, bir işçi ile sermayesi olmayan bir gazeteci, bir hekim, bir avukat arasında bir fark bulmak zor olur. Tekmil eğitimciler ve öğretmenler de gerek okullarda gerek evlerde çalışanlar çeşitli nitelikleriyle proletarya sınıfındandır. Başkasının yanında şu bu işleri yapanlar çok dağınık bir zümre teşkil ederler ve bunlar proletaryanın burjuvaziye en sadık olanları yani en bilinçsizleridir. Bu sınıfı ayıran nitelikler işçilerde yetkili makamların titizlikle sürdürdüğü büyük bir cehalet, aydın olanlarda ise örneği bulunmaz bir ters görüş ve bilinçsizliktir. Bu okumuş proletarya çok defa göğsünde bir küçük burjuva yüreği taşır. Kendi cinsinden olanlar tarafından sömürüldüğüne bir türlü inanmak istemez. Gözlerinizi biraz da köylere, küçük kasabalara çevirelim. Dikkatle bakılınca burada da ahalinin uzaktan sanıldığı gibi hep birbirine benzer olmadığı görülür. Şehirdekine benzer bir sıralama köyde de bizi karşılar. Başta köyün ileri gelenleri, ağaları vardır. Bunlar gerçek mütegallibelerdir. Toprağın en büyük bölümü onlara aittir. Bağlı oldukları kazanın memurlarını hediyelere boğarlar. Memurları bu yoldan olmazsa gözlerini korkutarak emirlerine yatırırlar. Çaresiz köylüler için ağalarının baskı ve tahakkümüne karşı hiçbir başvuracak makam bulunmaz. Her türlü haksızlığa boyun eğmekten başka umarları yoktur. Köylülerden yana çalışan tek kuvvet ağalar arasındaki cahilce didişmedir. Her köyde bunlardan birkaç tane bulunur ve bunlar birbirlerine karşı daima büyük bir kin beslerler. Şehir burjuvalarındaki sınıf birliği duygusu henüz köylere uzanmamıştır. Topraksız köy işçilerinin birbirlerinden habersiz yaşamalarına karşılık, köy ağaları da görülmemiş büyüklükteki öz saygılarının izzet-i nefis itmesiyle karşılıklı düşmanlık duygularının elinde çırpınırlar. El ele verip köylüyü soluk almaksızın ortak olarak işletmenin cimri çıkarlarına daha uygun olduğunu görebilenlere az rastlanır. Denilebilir ki köylerde burjuva sınıfının bütün unsurları, bütün malzemesi mevcut ve işlemekte olmakla birlikte henüz sınıf tarzında belirmemiştir. Köylerde küçük burjuvaziye karşılık sayılabilecek bir sınıf halk da vardır. Elindeki birkaç dönüm toprağı ekerek ağalardan birinin gölgesi altında geçinenler, aynı koşullar altında birkaç sütlü hayvan besleyerek geçim savaşını sürdürenler, her köyde en ilkel şekillerde dükkancılık, kahvecilik, demircilik, nalbantlık, dülgerlik, terzilik gibi sanatları yapanlar hep bu sınıftandır. Pazularından başka güvenecek bir varlığı olmayan bütün öbür köylüler de tarım işçileri sınıfını teşkil ederler. Bu özel proletarya sınıfı pek çeşitlidir. Ağaların çiftini süren ortakçı ve maaşlı çiftçiler, susam, mısır, pamuk, tütün gibi ilkbahar ekimini köy köy gezip çapalayan gündelikçiler, hasat zamanı küçük büyük toprak sahiplerinin yetişmiş ürünü çabucak kaldırmak için götürü ücretle tuttukları hasatçı ırgatlar, orakçılar, bağ bozumunda üzüm ve incir kurutma işlerinde kullanılan işçiler, zeytin palamut işçileri, sürü sahibi olmayan çobanlar, sığırtmaçlar, orman baltacıları, korucular, bekçiler bunların başlıcalarıdır. Tarıma bağlı sanayi işçileri de buraya girerler. Söz gelimi zeytin ve susam yağı, sabun ve şarap fabrikalarında, un değirmenlerinde, sebze bahçelerinde, pamuk ve yün ayıklanmasında çalışanlar gibi. Bu sınıfta cehalet şehirdeki arkadaşlarından daha derindir. Köy okulları yok denilebilecek kadardır. Köyde bir imam bulunur. Köy çocuklarına ilk öğretim vermek, okuyup yazmayı öğretmek görevi ona yüklenmiştir. Fakat hiçbir imam bu işi kendisine vicdani bir görev bilip onu heyecanla değil, yalnızca temiz niyette yapmaz. Bela savma kabilinden yılın bazı aylarında başvuranlara birkaç ders verir. Vaktini ağlara dal kavuklukla, tarımla bir çıkar getiren işinin dışında her türlü işle geçirir. Din ve öğretim görevini tamamıyla ihmal eder. Bunun için köylü yalnız cahil olmakla kalmaz, mensup olduğu dinin en ilkel esaslarından, kurallarından da gafil bulunur. Ruhi yetenekleri gelişmeden sönmeye mahkum olur. Kötü bahtını, sefaletini, varlığının zorunlu bir gereği sanır. Neden böyle olduğunu düşünmek bile aklına gelmez. Hiç şüphe yok ki henüz bu çaresizler hakkında bir sınıftan söz etmek pek kuramsal bir görüştür. Bunlar bir gün ancak sosyal ıstırapların kamçısını yiye yiye uyuşukluktan sıyrılacak, bir şekil ortaya koyacak bir ilk ham maddeden ibarettir. Karşılıklı çekimlerle bu dağınık parçalar bir bütün teşkil ettikleri gün bir sınıftan söz etmeye hakkımız olacaktır. Avrupa'da gördüğümüze bakarak bu uyuyan unsurların sosyal gerçeklere gözlerini açtıran, kendi temsilcileriyle teşvik ederek onlara birlik ve dayanışma duyguları telkin eden örgütlenmiş şehir emekçileridir ve onlarca bu bir görev, bir zorunluluk sayılmaktadır. bizde yeni ortaya çıkmaya başlayan işçi sınıfı henüz bu gereği duyacak düzeyde örgütlenmiş değildir. Bu örgüt konusu sınıf sorunlarının ruhudur. Aydınlık, Sayı 1, Haziran 1921. Sosyal devrim ve kadınlarımız. Büyük sanayinin hızla gelişmesi 20. yüzyılın başından beri her yıl artan bir tarzda kadınların fabrikalara, imalathanelere çekmekte ve onları erkeklerinkinden daha çaresiz yığınlar halinde işçi ordularına katmaktaydı. Büyük savaş bu akıma o zamana kadar görülmemiş bir genişlik ve önem verdi. Bütün işçi erkeklerin cepheye gönderilmesine rağmen üretimin durmaması ve hatta önceki zorunlu ihtiyaçların yanında tahmin ve tasavvurun üstünde önemli miktarlarda cephane, savaş malzemesi üretme zorunluluğu dolayısıyla iş gücünün eskisinin birkaç katına çıkarılması gerekiyordu. Bu da ancak erkek işçi yerine kadınların kullanılmasıyla olabilirdi. En akla gelmeyecek işler için onlara başvurulmaya başlandı. Kendi istekleriyle gelmedikleri zaman bazı sanayi merkezlerinde iş kabulüne mecbur bile ediliyorlardı. Bu suretle özellikle İngiltere ve Almanya'da ve biraz daha küçük ölçülerde Fransa ve İtalya'da kudretli birer kadın işçi sınıfı ortaya çıkmış ve bunlar doğal olarak sosyal devrim davası etrafında diğer üretici güçler ile birlikte hareket ettiklerinden ve onların örgütlerine katıldıklarından burjuva partilerinin yönettiği ve koruduğu feminizm mücadeleleri büsbütün önemini yitirmiştir. Bizde de genel savaştan önce halı ve dokuma tezgahları, tütün fabrikaları, telefon şirketi gibi müesseselerde kadınların çalıştırılması gelenekselleştirilmişti. Fakat sayıları pek sınırlıydı. Uzun yıllar süren seferberliklerden doğan erkek kıtlığı, alışılmamış ve hatta Türk kadınları için uygun olmayan birçok işlerinde kadınlara verilmesini gerektirdi. Kuşaklar boyu olduğu gibi ev idaresinin basit işleriyle ömürlerini geçireceklerini sanan, dünyaya yabancı birçok genç kadın ve kızın geçim savaşına atıldıkları görüldü. Bu zorunlu olmuştu. Hayat pahalılığı karşısında bir vakitler nefis körletmeye yeten ufak gelirlerle, küçük maaşlarla kanaat ederek kendi köşeciğinde artık yaşanamaz olmuştu. Evden dışarı çıkmak, kabiliyetine göre bir iş bulup bütün gün çalışmak. Bundan başka geçim çaresi yoktu. Ancak böyle direşken bir çalışma, evdeki ihtiyar ninenin yahut mini mini yavrunun açlıktan ölmesini önleyebilirdi. Ve böyle acı bir zorunluluğun kamçısı altında yüzlerce, binlerce hemşiremiz günün 12 ile 14 saatini içinde rehavetli bir hayat geçirmeye alışmış oldukları evceizlerinden uzakta yaşamaya katlandılar. Bu fedakar kadınların sayısı savaş uzadıkça arttı. Mütarekeden beri de iş alanları genişledi. Bugün namusuyla çalışarak geçimini burjuvazinin açgözlülüğü dolayısıyla pek yetersiz bir derecede sağlamaya çabalayan bu çok ilginç sınıf mensupları pek büyük bir toplama ulaşmıştır. Hükümet dairelerinde, dikim evlerinde, hastanelerde, öğretim yerlerinde ve daha birçok iş yerinde ücret veya maaş karşılığında önemli sayıda kadına rastlanır. Bu konuda da öbür ekonomik işlerde olduğu gibi Türkiye kendi özel gelişmesini izleyememiştir. Coğrafyadaki yerimiz gereği Avrupa'yı yakından izlemek zorundayız. Oysaki bizdeki küçük üretim biçimlerini gelişmiş sermaye pek gerilerde bırakmıştır. Yavaş bir ekonomik gelişmeyle ona erişmenin olanaksızlığı kısmen doğal gelişimimizi izlemekle birlikte büyük üretimin gerektirdiği kuruluşları tıpkı eski bir yapıya kat ilave edercesine süperstrüktür dedikleri biçimde kabul etmeyi ve uygulamayı kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmişti. Kadınlarımız böylece Avrupa'da olduğu gibi hiçbir yasal düzenleme olmaksızın üretim işlerine ve sosyal eyleme karışmaya başlamıştır. Bu gün geçtikçe daha da önem kazanacaktır. Zira birçok şehit, asker ve emekli memur ailesi bu zümrelere katılacakları gibi ya hükümet tarafından yahut memuriyetin yaşanmaz bir meslek olduğunu her gün daha açık anlamaları sonucu kendiliklerinden çoğu memur ve subayın özel teşebbüste çalışmaya başlamasıyla bunlara mensup birçok genç kadın alınlarının teriyle geçimlerini kazanmak gereğini duymakta gecikmeyeceklerdir. Bu acı durumun yararlı yanları da yok değildir. Kadınlarımız bu suretle hayatı, içinde yaşadıkları toplumu rüyalı bir gözle değil, olduğu gibi görmek, sosyal konularla ilgilenmek fırsatına erişmişlerdir. Bizce Türkiye'de kadın sorunu, kentler halkının %80'ini teşkil eden bu sınıf hemşirelerimizin ve köylü kadınlarımızın hayatını ve mutluluğunu ilgilendiren karmaşık bir konudur. Ve bu da aşağıda açıklayacağımız gibi yarım tedbirler ve yasal düzeltmelerle halledilmesi imkanı olmayan bir sosyal devrim sorunudur. Bu konuda yapılacak yasal bir düzenlemede büyük bir kadın çoğunluğunun sosyal durumu üzerinde ufak bir düzeltme sağlayamaz. Şimdiye kadar bunu üzülerek yazıyoruz. Kamuoyumuz bu işle ilgilenmeye hiçbir taraftan yönlendirilmemiştir. Gerçi İstanbul basınında zaman zaman seçkin hanımlarımız ve bazı amatör gazetecilerimiz tarafından Türk kadınlarına ait yazılmış makaleler çıkmaktadır. 1908 meşrutiyetinden beri bu konuyu arada bir kurcalamak adet olmuştur. Bu tartışmalarda en çok göze çarpan tartışmacıların hep meselenin yüzeyinde kalmaları, ayrıntılarla gereksiz yere ısrar ederek halkın esasen kendi dehasıyla pratik yoldan çözdüğü veya çözmek üzere bulunduğu önemsiz 3. 4. sıradan konuları derinleştirmekle uğraşmaları, kısacası feminizmin iflas ettiğinin ve işe yaramadığının belli olduğu bir sırada onun hala en ilkel istemlerini incelemekle gecikmeleridir. Oysa ki hayat yürüyor, şeklini değiştiriyor. Bir süre önce söz konusu olan konulardan bazısı halledilmiş bulunuyor. Diğer bazısı da bir sorun olmaktan çıkmıştır. Biz yürüyen hayata arkamızı vermiş, onun geçirdiği evrelerden birini bir gözlemcinin sönmüş bir yıldızın bıraktığı ışık dalgasını incelemesi gibi incelemekle vaktimizi ziyan ediyoruz. Doğulu Müslüman ve Türk kadınların eylemlerini gözden geçiriyorum da Türkiye'li hanımlarımızın bu hususta ne kadar geri kaldıklarını üzülerek görüyorum. Kazan, Türkistan, Azerbaycan, Kırım, Tatar ve Türklerle meskun ülkelerdeki hemşirelerimizin ne bilimsel ve pratik bir tarzda çalıştıklarını bilseler, hanımlarımız imrenme ve şaşkınlık içinde kalacaklardı. Geçen Nisan'ın 5'inde kendisine kadar çalışmaları devam eden Doğulu Müslüman Kadınlar Konferansı'nda yapılan müzakereler, bu arkadaşımızın pek yüce ülkülere gönül bağlayarak hareket ettiklerini parlak bir tarzda göstermektedir. Düşüncemizin iyice belirmesi için feminizm konusu üzerinde biraz durmayı gerekli görüyoruz. Kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren bu savaşa atılmazdan önce de tarihin yazdığı büyük devrim hareketlerinin çoğunda kadınların etkili yardımları görülmüştür. İnsan kitlelerini coşturan toplum taşmalarına karşı ilgisiz kalmamak bir yana, gerek birer insan örneği olduklarında şüphe bırakmayacak biçimde her zaman görüşleri adalet ve insafa en çok yaklaşan yanı tutmuşlar ve böyle devrim amaçları uğrunda nefislerini feda etmekten çekinmemişlerdir. Genellikle Müslüman aleminde ve Türkiye'de de bunu kanıtlayan birçok örnek sayılabilir. Fakat incelenecek olursa bu ulusal ve uluslararası hareketlerde kadınları ileri süren, kendini bilen, bilinçli bir iradeden çok bunalımlı zamanlarda halkın en güvenilir kılavuzu olan sağduyu ve içgüdü olmuştur. İnsanın mutluluk amacını erkek için başka, kadın için başka saymaktaki tutarsızlığı kendiliğinden içgüdüsel bir kavrayışla sezmişlerdir. Ne yazık ki 19. yüzyılın son yarısında Avrupa'da beyni burjuva anlayışı ile dolu, duyguları uyuşuk birkaç kadın nesli yetişti. Bunlar kadınlık için yeni bir toplumsal amaç keşfettiklerini sandılar.